Ayrım 41.
Bunun üzerine Araplar Haham Weingarten'in oturduğu Yahudiler sokağına inip eski mahallenin göbeğine doğru ilerleyebildiler. Sokaktan sokağa, evden eve amansız bir çarpışma patlak verdi. Sihirbaz elli genç Yahudi Emanuel Medav ve makinelici diye adlandırılan İzak adlı okuma yazma bilmez Kürt, mahallenin iki ağır silahı olan bir makineli tüfekle bir Levis ağır makinelisini damdan dama taşıyorlardı. Bir mevziden ötekine doğduğu Londra'nın sokaklarında gezermiş gibi soğukkanlılıkla geçen Esther Cavingold cephane yiyecek ve yüreklendirici sözler dağıtıyordu. Toz kaplı bir sandviç tepsisi keşfedince bu ihmalciliklerine ötürü askerleri sakin sakin payladı. İngiltere'de bu bombardımanlar sırasında insanlar hiçbir şey ziyan etmemeyi öğrenmişlerdi. Yine bir görev sırasında mermi duvardan sekti ve onu kalçasından yaraladı. Arkadaşlarının evdeki varlığı çok değerli olduğundan hastaneye kadar taşınmayı reddetti. Yüzü acıyla büzülerek tek başına yolu tuttu. O gün verilen kayıplardan hiçbiri Yahudi savaşçıların morallerini öğleden biraz sonra Arap saldırısının yolu üzerindeki terk edilmiş bir binada başlarına gelen kadar etkilemedi. Emmanuel Medav saldırıyı durdurmak için Irgun'da görevli bir arkadaşının yaptığı mayını yerleştirmek üzere bir binaya süzülmüştü. Ama mayının mekanizmasındaki bir hata erken patlamaya yol açtı. Genç çocuğun parçalanan vücudu hastaneye taşındı. Rika Menaş adlı genç kız onu bir saat sonra hastanede buldu. Eskişehir'in operatörü Doktor Abraham Laufer, yüzü sargı bezleriyle kaplı nişanlısını yatmakta olduğu sedyenin yanına götürdü genç kızı. ''Yaşayacak mı?'' diye sordu genç kız. Operatör ellerini havaya kaldırarak karşılık verdi. Genç kız diz çöktü, enerjik ve hayat dolu bir gençken tanıdığı, şimdi neredeyse soluk bile alamayan delikanlının kırık dökük vücudunu okşadı. Sihirbaz ellerinden biri kesilmişti, öteki bir kol parçasıydı. Emmanuel Medav bir daha göremeyecekti. Patlama iki gözünde çıkarmıştı. Haganah'ın bütün gücüyle direnmesine rağmen ilerlemelerini sürdüren Araplar, kısa süre sonra Yahudiler sokağındaki bütün Yahudi mevzilerini tehdit etmeye koyuldular. Darbe ağırdı. Bir günde mahallenin yüz ölçümünün dörtte birine yakın bölümünü ellerine geçirmişlerdi. Dehşete düşen mahallenin Yahudi halkı koşup İstanbul sinagoguna sığındı. Haganah'la ilişkileri İngilizlerin gidişinden bu yana çok bozulmuştu. 15 Mayıs Cumartesi günü bazıları Şabbos, kutsal gün diye bağırarak siper kazmayı reddetmişlerdi. Şimdi çoğu çözülmüştü. Deliye dönen kadınlar her yanda kaybettikleri çocukları ararken mezamirler okumak üzere bir araya toplandılar. ''Teslim olun, beyaz bayrak sallayın, kurtarın ruhlarımızı!'' diye bağırdılar az sonra. İşi askerlere yüklenecek kadar da ileri götürdüler. ''Araplarla barış ve huzur içinde yaşıyorduk!'' diye baş kaldırıyorlardı. ''Teslim olursak yine onlarla birlikte huzur içinde yaşayabiliriz.'' David Şaltiel'in emriyle bu Yahudiler mahallenin öteki ucuna götürülüp Batei Maşse'ye, öğrencileriyle birkaç yoksul ailenin oturduğu surların yakınındaki evlere yerleştirildiler. Bir Haganah askeri onların uzaklaşmalarını seyrederken duyduğu tiksintiyi gizleyemedi ve bunun hayatında rastladığı en acınacak olaylardan biri olduğunu düşündü. Herkes aceleyle dürdüğü eşyalarından bir koca dengi sırtına vurmuştu. Kadınlar yeni doğmuş bebeklerini kucaklarında taşıyorlardı. Sersemlemiş halde ve sendeleyerek yürüyen ihtiyarlar, hayatlarının tek gerçeğine, umutsuz bir koro halinde mırıldandıkları mezamirlere dört elle sarılır gibiydiler. Bu teslim ol çağrıları ve bir tek günde Arapların kazandıkları başarıların büyüklüğü, eski mahallede bulunan Haganah şeflerinin moralini etkiledi. Ne Çek asıllı genç subay Moshe Rusnak, ne yardımcıları bu tür olaylarla baş edecek eğitim ve tecrübeye sahiptiler. Yenişehir'deki genel karargaha yolladıkları mesajlar gitgide ısrarlı olmaya başladı. ''Durum çok ciddi, Araplar her yandan geliyorlar.'' diyorlardı. ''Hemen yardım gönderin, Arap savaşçıların çokluğu bizi boğacak.'' diye yalvarıyordu akşama doğru gelen başka bir çağrı. Bu artan bozgun havasında Weingarten, Mintzberg ve Hazan adlı hahamlar gelip Araplarla pazarlığa girişmesi için mahallenin askeri komutanını sıkıştırdılar. ''Bundan fazla direnmek gereksiz.'' diye arkadaşları adına konuştu Weingarten. ''Suçsuz sivillerin öldürülmesine ancak teslim olmamız önler artık.'' Yenişehir'deki üstlerinin anlayışsızlıklarına kızan ve kendisine destek olmadıklarına inanarak cesareti kırılan Rusnak, böyle bir kıyımın sorumlusu olmaya katlanamadı ve sonunda kabul etti. ''Peki.'' diye cevap verdi hahamlara. ''Gidelim.'' Az sonra Arap şartlarını öğrenmek için Ravdah okuluna giden hahamlardan bir telefon alıyordu. Peter Alberto Gori, din adamı isteğinin sönmek üzere bulunan kor yığını üzerinde bir esinti gibi geldiği izlenimine kapıldı. Başarılarına rağmen Araplar gerçekten duruma hakim değillerdi. Disiplinden yoksun oldukları için başı bozuklar akıl almaz bir hızla cephaneleri çarçur etmişlerdi. Çağrılarından hiçbiri inatla Bedevilerini Kudüs dışında tutan Galat Paşa'nın kararsızlığını sarsmamıştı. Eskişehir'deki Yahudi mahallesine ve rahibelerin manastırına karşı girişilen saldırılar dışında bu bayram pazarı Arapların tek eylemi Fevzi el Kavukçu'nun henüz Şerian'ın öteki kıyısına geçirmediği birkaç topunun ateşi olmuştu. Nebi Samuel tepesinden kardeşlerinin moralini güçlendirmek için Kudüs'ün Yahudi kesimini rastgele top ateşine tutmuşlardı. İngilizlerin gidişinden bu yana ilk zaferlerini kazanma düşüncesiyle coşan Ravdah şefleri, Kızılaç denetiminde sivil halkın boşaltılmasına izin vermek niyetlisi olduklarını ama bütün savaşçıların tutsak edileceğini açıkladılar. Bu şartları kimin açıkladığını keşfedince Weingarten yıkıldı. Kafasında Yahudi mahallesinin teslimini Arap lejyonuna sunuyordu. Başı bozuklara değil. Yurttaşlarının çoğu gibi Kfar Etzion'da tutsak edilenlerin öldürülüşünü kafasından atamamıştı. Peki ama Arap lejyonu nerede diye sordu korkuyla. Oysa Kudüs şehrinde biri Arap lejyonun ortaya çıkma işine seviniyordu. Kum rengi savaş arabaları görünmeden geçen her saat David Şaltiye'yle şehrin ele geçirilmesine yeni bir adım daha atma olanağı sağlıyordu. İngilizlerin gidişinden sonra kendisine şehrin anahtarını sunacak çatal harekatını neredeyse tamamlamıştı. Yahudi kuvvetlerini Eskişehir'e karşı saldırıya geçirmek üzereydi. Ancak seçtiği ilk hedef en güç olan gibiydi. Süleyman'ın kalesinin tahkim edilmiş üç kulesiyle Yafa kapısıydı bu. Ama Şaltiyel'in elinde bu kaleyi ele geçirmek için gizli bir taktik vardı. Bu taktiği kendisine açıklayan genelkurmayındaki bir subayın arkeolog karısıydı. Kale duvarlarının dibinde binanın içine giden gizli bir geçidin parmaklıklı kapısı bulunduğunu açıklamıştı kadın kendisine. Şaltiyel'in planı basitti. Bütün zırhlı birliklerini Joseph Nevo komutasında iki savaş arabası ve bir keşif aracı Arapların dikkatini çekmek için öne sürecek, bu arada da bir istihkam takımı parmaklıkları uçuracaktı. Piyadeleri bunun üzerine beklenmedik bir sıra tünele dalacak ve kalenin içindeki Arapların üzerine çullanacaklardı. Bütün gün Eskişehir'den bir genel kuşatma yerine bu hileye başvurmasına yol açan neredeyse istedik mesajlar almıştı. Bu mesajların birinde kuşatılanlar bir çeyrek daha dayanamayacaklarını bildiriyorlardı. Hahamların giriştikleri teslim görüşmelerinden habersiz olan Haganah komutanı, mahalleyi yok olmaktan kurtarmak için saate karşı bir yarış verdiği inancındaydı. Kaleye girdiklerinde adamları Ermeni mahallesine sızabilir ve kuşatılanların yardımına koşabilirlerdi. Arapların güçlerini Yafa kapısı çevresine toplamalarını önlemek için iki oyalama saldırısı öngörmüştü. Bunlardan biri soldan İrgun ve Şten gruplarına bağlı komandolar tarafından Yeni Kapı'ya yönelecekti. İkincisinde bir Palmaç birliği sağdan Siyon tepesine saldıracaktı. Daha başlangıçta bu plan engellerle karşılaşmıştı. İrgun ve Şten örgütleri Palmaç'a bağlı subaylar da Şaltiyel'in kendilerine ikinci derecede bir rol verip Eskişehir'i ele geçirme şerefini kendi birliklerine ayırmasından kuşkulanıyorlardı. Ayrıca iki Palmaç şefi Isaac Rabin ve Joseph Tabenk'in bu planın başarıya ulaşacağına inanmıyorlardı. Yafa kapısına saldırmak diyordu Rabin kendi kendine, kafayı taştan bir duvara çarpmaktır. Bütün güçlerini surların kuzeydoğu kesimine karşı girişilecek bir ortak saldırıda toplaması için Şaltiyel'e yalvardılar. Bu harekat Arapların Eskişehir'le bağlantını sağlayan başlıca yolların kesilmesine imkan verecekti. Bu savaşı yönetme konusunda sizin görüşünüzü sormuyorum diye onlara sertçe karşılık verdi Şaltiyel. Bütün öğrenmek istediğim bir oyalama harekatının gerçekleştirilmesine hazır olup olmadığınızdır. Genelkurmay'ın üyeleri bile David Şaltiyel'in planından şüphedeydiler. Isaac Levy kalenin Davut Kulesi'ne yerleştirilecek bir tek makinelinin saldırıyı başarısızlığa uğratmaya yeteceğini söyledi. Harekatı yönetmesi için Şaltiyel'in seçtiği ilk subay Zelman Mart bunun hiçbir başarıya ulaşmayacağı öne sürüp itiraz ederek her türlü sorumluluğu reddetti. Yine de hiçbir eleştiri David Şaltiyel'in kararlılığını sarsamadı. Tasarısının başarıya ulaşacağına öylesine güveniyordu ki zaferini uygun düştüğü gibi kutlamayı bile düşünmüştü. Davut Kulesi'nin tepesine dikmek niyetlisi olduğu yeni Yahudi devletinin bayrağını bile hazırlamıştı. Kudüs'teki eski Yahudi uygarlığının geleneklerinden birine dönmeyi de öngörmüştü. Yahudi ajansındaki genel karargahın bir odasına bir kuzu kapatılmıştı. Hayvanı bekleyen son Arap çobanın onun için düşündüğünden çok daha yüceydi. Yahudi komutan Kudüs duvarlarını Yahudilere kazandırdığı an kuzuyu Davut Kulesi'nin dibinde kurban edecekti. 35. Zamanı hangi saatten öğreniyorsunuz? Gece karanlık ve sakindi. Adman'ın yedi tepesinden birine tüneyen binanın sessizliğinde bir adam yere serdiği yatağından kalktı ve namaz seccadesini açtı. 17 Mayıs günü saat sabahın 4'üydü. Ürdün kralı için atalarından birinin peygamberi olduğu Tanrı ile diyaloga başlayacağı bir gün doğuyordu. Ama Kudüs'ten gelen bir telefonla allak bullak olan yaveri Hazza el-Macali'nin içeri girmesiyle uğraşı birden yarıda kalıverdi. Telefonun öteki ucunda şehirde kalan Arap Yüksek Komitesi üyelerinden Ahmet Hilmi Paşa'nın hıçkırıklar arasında boğulan sesi bir kere daha yalvarmıştı. Allah aşkına Kudüs'ü ve halkını yok olmaktan kurtarmak için Abdullah yardımımıza koşsun. Yaver'in o gece Hilmi Paşa ile ikinci konuşmasıydı bu. Son 24 saat içinde Amman'a yağan yakarı selini noktalıyordu. Asker yollamazsanız Yahudi bayrağı babanızın mezarı üzerinde dalgalanacak bile demişti bir Kudüslü krala. Abdullah bu uyarılara kayıtsız kalmıyordu. Filistin'in paylaştırılmasına boyun eğdiyse bile Kudüs'ün uluslararası şehir sayılması onda da Ben Gurion'daki kadar büyük bir üzüntü uyandırmıştı. Sadece tahtının ayakta kalması için yardımlarından ve desteğinden vazgeçemediği İngiltere'nin devamlı baskıları şimdiye kadar bedevilerini kutsal şehir Kudüs'ün yardımına yollamasını engellemişti. Ama şehrin elden gitmesi kişiliğiyle prestijine korkunç bir darbe indirecekti. Askerlerim İslam'ın en kutsal yerlerinden birini koruyamadıktan sonra diyordu kendi kendine, Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip olmak neye yarar? Abdullah'ın sarayı o gece Kudüs'ün geleceğini tartışıldığı tek yer değildi. Amman yakınlarında geceyi geçirdikleri Zerka askeri kampında Arap ülkelerinin başlıca yöneticileri başka bir yardım isteğiyle uykularından uyandırılmışlardı. Arap lejyonu işe karışmazsa şehrin düşeceğini bildiren bir haberci gelmişti Kudüs'ten. Büyük bir cephane sıkıntısı baş göstermişti. Yeni şehirdeki aşağı yukarı bütün Arap mahallelerinin elden gitmesi morali korkunç denecek ölçüde sarsmıştı. Yahudiler bir tek büyük saldırıya girişler mi tüm Kudüs onların olacaktı. Azzam Paşa villasının salonunda sırtlarında pijamaları ve ayaklarında terlikleri koşup gelen yönetici dostlarıyla bir harekat planı hazırlamaya çalışıyordu. Zaman zaman yükselen seslerin belirlediği büyük bir gerilim toplantıya can veriyordu. Azzam sonunda Irak Kral Naibi ve Abdullah'ın yeğeni Prens Abdülillah'a döndü. Amcanızı hemen güçlerini Kudüs'e yollamaya ikna edemezseniz diye gözdağı verdi. Onların işe karışmamasına ötürü de Kudüs düşerse dar ağacında sallanma pahasına bütün dünyaya Haşimilerin hain olduklarını açıklarım. Hemen herkes giyindi. Amman'a koşup harekete geçmesi için krala baskı yapmak üzere arabalara atladılar. Aynı anda da Ürdün başkentinde küçük bir evin lambası yanıyordu. Tevfik Ebu Hüda kalktı, sırtına bir sabahlık attı ve önce hayal gördüğünü sandı. Kralın beklenmedik davranışlarına alışkındı ama onun gece yarısı odasına daldığını görmeye hazır değildi. Devlet adamı kafasını toplayarak kuşkularından kendisine söz etmeye gelen efendisine, Kudüs'e en ufak bir müdahalede bulunmalarının İngiliz yaptıkları anlaşmayı çiğneyeceği karşılığını verdi. Arap lejyonunun Kudüs'e girmesi ayrıca Birleşmiş Milletler'de de büyük gürültü koparacaktı. Bu sözler kralı kararsız bıraktı. İstediği kadar peygamber soyundan gelsin, ordusuna bir İngiliz komuta ediyordu. Kudüs'ün yardımına koşmak için ne kadar sabırsızlanırsa sabırsızlansın, Abdullah daha tek müttefiki olan ülkeye de açıkça meydan okumaya hazır değildi. Somurtuk bir yüzle sarayına dönerken yolda Arap Birliği üyeleriyle karşılaştı. Azzam Paşa Irak naibine verdiği gözdağını ona da tekrarlamaktan çekinmedi. Ama bu kez konuştuğu Abdullah olduğundan Mısırlı şunları ekledi. Arap lejyonu Kudüs'ü kurtarırsa Kudüs kralı olmanıza karşı hiçbir itirazda bulunmayacak ve kendi kralının isteğine karşı bile çıksa tacı elimle başınıza geçireceğim. Ufak tefek kral koltuğundan fırladı ve Azzam Paşa'yı öptü. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız sözünü verdi. Kudüs'te Nathaniel Lorch adlı Yahudi subayı önüne konan 5 adet Ford Square sigarasını kuşkulu bir bakışla gözlüyordu. Günde 3 sigara dağıtılıyordu. Genç adam bu iltimasın bedelini ödemek zorunda kalacağını düşündü. Bir nefes bile çekmemişti ki Şaltiyel'in genel karargahına çağrıldı. Orada öteki subaylarla birlikte Yahudi kuvvetlerine Eskişehir'i alma imkanı verecek Yafa kapısı saldırısında kendisini bekleyen rolü öğrendi. Bu çok tantanalı ve gösterişli bir toplantı oldu diyecekti Lorch daha sonra. Özenle ütülenmiş üniformasının içinde terü taze görün Şaltiyel sonunda saldırıyı yönetmek üzere seçtiği Efraim Levi'nin şehir haritası üzerinde harekatı anlatmasını dinliyordu. Kimsenin varlığından haberli olmadığı bir tünele giden küçük delik yoluyla Eskişehir'e zorla girmek istemenin çılgınlık olduğunu söylemişti. İlkin kendi kendine. Üzerinde düşündükçe vermekten kaçınamayacakları ağır kayıplara rağmen sonunda şu ya da bu şekilde geçebileceklerine inanmıştı. İrgun ve Stern grupları yeni kapıya yüklenirken Haganah'a bağlı iki takım Yafa kapısının tam karşısındaki Tannus binasında pusuya yatıp bekleyecekti. İstikamcılar duvarların dibindeki parmaklıklı kapıyı uçurduktan sonra Joseph Neville komutasındaki 3 zırhlı arabanın koruyuculuğu altına tünele doğru atılacaklardı. İçeri girer girmez ilk takım Yafa kapısına hakim olan Kuzeybatı Kule'yi alacak, Lorch'un takımı da Güneydoğu'daki kuleyi ve sonra hemen ardındaki polis komiserliğini ele geçirecekti. Genç subay sözlerini bitirdiğinde şaltiye ile tünelin varlığını açıklayan arkeolog kadının kocası David Amiran, kalenin mimarisi üzerinde bir açıklama yaptı. Onu dinlerken Lorch eski anıtların incelenmesine hiç bu kadar ilgi duymamış olduğunu düşündü. Sonra Şaltiel genç subaylara yeni devletlerinin bayrağını uzattı. Yarın sabah diye söz verdi onlara, Sion'un renkleri Davut Kulesi'nin tepesinde dalgalanacak. Sir John Glapp Arap Lejyonu'nun acele haberlerde kullandığı kırmızı kağıtlardan birinin üzerinde yazılı mesajı dikkatle okudu. Majeste kral birliklerine Kudüs yönüne ilerlemelerini emrediyor deniyordu mesajda. Yahudileri Kudüs'te bir ateşkes kabul etmeye zorlamak için korkutmak istiyor. Yarım saat sonra öğlende Glapp ikinci bir tel alıyordu. Bunda kral daha açık olarak niyetlerini belirtiyor ve ileri gitmeye cesaret ettiğini gösteriyordu. Çok kuşkulu olduğundan Araplar üzerindeki baskıyı gevşetmek ve Yahudileri Kudüs'te bir ateşkes kabul etmeye zorlamak için bir kuvvet gösterisi yapmak niyetindeydi. Majeste çok çabuk harekete geçirmesini istiyor deniliyor mesajın sonunda. Gecikmeden harekatın başladığını bildirin. Glapp 48 saatten beri krala ve bakanlarından çoğuna karşı çıkıyordu. Şehrin üzerine yürümek ona hem askeri hem de siyasi yönden itici geliyordu. Bu çöl insanı şehirli Araplara duyduğu içgüdüsel nefretin ötesinde Kudüs'ün Arap komutanlarını kendi güçlerini gerektiği gibi kullanmaktan çok düşman kuvvetlerini büyütmek eğilimindeki yarı istelik bir yeteneksizler süresi olarak görüyordu. Cephenin geri kalan her yanında sadece istediği gerçekleşmişti. Bir sözde savaş sürdürüyordu sadece. Lejyonu iki günden beri Filistin'deydi ve bir tek önemli harekata katılmak zorunda kalmamıştı. Alaylarından çoğu tek mermi bile atmamıştı. Yine de bu mutlu hareketsizliğin bedelini ödemek gerekiyordu. Geçen her saat daha da yükselen bir bedel. Bütün Arap radyolarının zafer dolu bültenleriyle iyice kamçılanan Amman halkı, ya bizim zaferlerimiz nerede diye haykırmaya başlamıştı. Kralın Kudüs'e doğru ileri diye bağırdığı lejyon askerleri de seslerini halkın sesine katıyorlardı. Halkın alkışları arasında Ürdün topraklarını geçen gururlu bedeviler, şimdi konakladıkları yerleri kendileriyle alay eden ve ödleklikle suçlayan kadınlarla ve adamlarla dolduğunu görüyorlardı. Bazı subaylar açlık grevi yapıyorlardı. Lejyondan kaçıp başı bozuklar arasında katılanların sayısı ürkütücü ölçüde artıyordu. Birliklerinden biri ayaklanmaktan söz ediyor, bütün öteki birliklerde Arap subayları ile İngilizler arasındaki bağlar çok gerginleşiyordu. Aslarıyla aralarında çıkan bir tartışma sırasında Albay Ashton Hindistan örneğini hatırlatmak beceriksizliğinde bulununca çoğu Arap subaylarının beslemeye başladıkları duyguları özetleyen bir cevap aldı. Hindistan sizin ülkeniz değildi, bu da bizim ülkemiz karşılığını verdi yardımcı teğmen Ali Ebu Nuvar Tertçe. Bu baskılara rağmen Glapp kuvvetlerini Kudüs dışında tutmaya kesinlikle kararlıydı. Konsoloslar arası kurulun ateşkesi kabul ettireceği ve Kudüs'ü uluslararası şehir yapma yolundaki planı iflastan kurtaracağı umuduna hala dört elle sarılıyordu. Her zamankinden çok değerli birliklerini bir sokak savaşına sokmanın korkusu içindeydi. Ama kralın emirlerini de toptan kulak arkası edemezdi. Dolayısıyla da Kudüs Yahudilerine surlarının yakınında Yahudi tepelerinde konaklayan ordunun gücünü hatırlatmaya karar verdi. Londra'dan sağladığı ek yardımlarla satın alınan 88'lik toplardan birinin hemen atışa hazırlanmasını emretti. Belki Abdullah'ın umduğu gibi bu ağır topun birkaç mermisi şehrin Yahudi yöneticilerinin saldırganlığını yatıştırmayı başaracak ve ordusunu Kudüs'e sokma zorunluluğundan onu kurtaracaktı. Nathaniel Lorch üzgündü. Kendininki de başta olmak üzere Kudüs'ün Yahudi anaları pek yetersiz olan aldıkları yiyeceği feda edip Eskişehir'in Yahudi mahallesindeki aç hemşerilerine yüzlerce sandviç hazırlamışlardı. Şimdi hepsini ezen cephane, su ve ilaç yükünün ağırlığına ek olarak Lorch her askerine sandviç dolu bir de torba taşıtmak emrini almıştı. Bunları Eskişehir'deki aç Yahudilere ulaştırma amacını güden saldırı pek de iyi başlayacağı benzemiyordu. Hareket edeceği mevzilere doğru ilerlerken Lorch'un takımı bir Arap makinelisinin ateşiyle karşılaştı. Genel karargah Araplarda otomatik silahlar bulunmadığını belirtmişti diye bağırdı askerlerden biri. Genel karargah yanılmaz karşılığını verdi bir arkadaşı alaylı alaydı. Makineli bu, arka arkaya ateş eden 10 Arap. Askerler otobüslerden atladılar ve Yafa kapısının karşısındaki Tanus binasına varmak için ticaret merkezinin yıkık dökük sokaklarından geçtiler. Bir kurşun askerlerden birinin beynini buldu. Bu ölümün genç askerlerinin morali üzerinde yapabileceği etkiden çekinen Lorch, sadece bayıldığını belirterek hemen ölüyü evin bir köşesine oturttu. Muhammed Maiteh adlı bir Arap, Nebi Samuel tepesinden şehri seyrederken, olağanüstü bir heyecanın her yanını kapladığını hissetti. Arap lejyonun topçu subayı Kudüs'e bir kere Kırat-ı Sapa'nın üzerinde İngilizlerin El Alamein zaferini alkışlayan halkın arasından kutsal şehir sokaklarından geçmek üzere gelmişti. Şimdi Glab'ın emriyle şehre ateş açacak ve böylece Arap lejyonunu Kudüs savaşına sokacaktı. 3 günden beri toplarının başında rahat durmak bilmeyen adamları savaşma emrini bekliyorlardı. Ateş diye bağırdığında Maite anlatılamayacak kadar büyük bir zevk duydu. Kudüs için çarpışan ilk lejyon askeriyim diye düşündü. Bu düşünceyle başı dönerek ateşi kesmesini söyleyen bir İngiliz subayı görünene kadar şehre 8 mermi emredilenin 2 katı yolladı. İlk top mermileri Kudüs göklerinde kükrerken başka bir Arap lejyonu subayı Ramallah'taki Filistin radyosuna giriyordu. Yayın şefi Raci Seyfun'a bir kağıt uzattı. Arap lejyonunun topçusu Kudüs'teki Yahudi mevzilerini topa tuttu deniyordu kağıtta. Filistin Arap devletinin 4 renkli bayrağı bütün şehir üzerine dalgalanmadan topçu ateşi kesilmeyecektir. Glab ve Abdullah'ın umutlarının tersine Hagana'nın kararlarını sarsmak için 8 top mermisinden çok fazlası gerekiyordu. Ayrıca o gün David Şaltier'in basit bir topçu ateşinden çok daha önemli kaygıları vardı. Kuşatılan Yahudi mahallesini sonraki gece kurtarmayı umuyordu. Eski mahalledeki Yahudilerin ancak düzenli Arap lejyonu birliklerine teslim olacaklarını öğrenen başıbozuklar artan bir güçle saldırılarına yeniden başladılar. Çeşitli konsolosluklar kuşatılanları inatlarından vazgeçirebileceği umuduyla Yahudi ajansına başvurdular. Bu girişim Yafa kapısını saldırıp kurtarmayı düşündükleri mahalle yetkililerinin teslim görüşmelerine başladıklarından habersiz bulunan Şaltiel'in genelkurmayında büyük şaşkınlık yarattı. Savunmacılardan birinin ifadesine göre mahalle bütün gün boyunca bir felaketler dizisinden başka bir şey görmedi. Fevzi El Kutub'u dinamitçileri mahallenin kuzeydoğu sınırındaki sinagoglardan birini ele geçirdiler. Sinagogun kubbesine çıkan bu adamlardan biri yurttaşlarını ele geçirdikleri yeri seyretmeye çağırdı. Bir kurşun onu deviriverdi. Ölenin öcünü almak için de El Kutub sinagogu patlayıcıyla doldurup toz etti. Saldırıyı birbirleriyle bağlantılı sürdürmekten yoksun olan Araplar aldıkları binaları birer birer yağmalayıp yakıyor, bu da mahalleye tam olarak girebilmelerini engelliyordu. Yahudiler bitkin düşmelerine rağmen inatçı bir direnme göstermeye devam ediyor, ancak metre metre geriliyorlardı. Komutanları Moşe Rusnak aslarının kesin tutumu karşısında kendini toplamıştı. Yine de yardım isteklerine karşı yeni şehirden gelen vaatler savaşçıların moralini yükseltmiyordu hiç. Her saat başı yardımın kendilerine ulaşacağı bildiriliyordu. Hatta mesajlardan birinde kuşatılanların 1,5 saat sonra kurtarılacağı bile belirtiliyordu. Ama bu umut verici sözlerin hiçbirinin arkası gelmemişti. Mahalleyi savunanlar yakında her türlü yardımın gereksiz olacağını akşama doğru Şaltiel'e bildirdiler. Bu yardıma şimdi ihtiyacımız var diyordu mesaj. Bizi 1,5 saat sonra kurtaracağınıza söz vermenizden bu yana 36 saat geçti. Zamanı hangi saatten öğreniyorsunuz siz?